Ayrım 7.
Bak unutacaktım Kemal dedi. Vehime ablan seni soruyordu. Lisede okuyan bir kız var komşuda. Matematik istiyorlar. Zayıfmış biraz. Biraz aralayıp çekingence ekledi. Durumları iyi. Para verecekler. Ne diyeceğini bilmeden kalmıştı Halil. Kemal'in yeter gibisine bakışıyla gene çöktü çökecek sessizliği bölerek kalktıklarında şaşkınlık ötesi doyumsuzluk içinde söylenecek bir şeyler aranıyor gibiydi. Bulamıyordu da bir türlü. Evden çıktıklarında Rahmi Usta'nın kapıda ayrılırken elini sımsıcak, sımsıkı kavrayan nasırlı küt parmaklı ellerinden öte bir anı kalmamış gibiydi geriye. Sokakta sessiz yürüdüler bir süre. Konuşturamadık adamı be. Halil'in ağzından dökülüveren bu sözlerine dönüp baktı Kemal. Daha ne konuşacaktı arkadaş dedi. Hiç görmedim ben Rahmi Usta'nın bu kadar söz ettiğini. Bastırdıkça bastırdın sen de. Ne suçlama ne övgü vardı deyişinde. Güldü Halil. Ne yapayım dedi. Baktım siz konuşmuyorsunuz. Sustu. Daha bir şeyler bekliyordu onlardan. Sessiz yürüdüler kararmaya başlayan sokakta. Ana yola çıkarlarken durup bir baktı Halil'e. İyi oldu dedi Hasan. Ne iyisi belli ne kötüsü daha dedi Halil biraz kızgın. Oturup konuşalım çocuklarla. Bir arada da dayanamamış gibi ekledi gene. Görürsünüz dedi. Bir bok çıkmaz bu adamlardan. Bizden günah gitti. Tramvay durağına doğru yürüdüler. Güneşli bir günde kum kapıda deniz kıyısındaki bir kahvede buluştuktan sonra balıkçı barınağına çıkmışlar. Tartışmalar sonunda Ohannes'in dediği sonuca varmışlardı. Rahmi Usta'nın bir biçimde kendileriyle ilişki kurmasını beklemek gerekirdi. Halil'in ters almasına karşın Hasan'ın özellikle de Kemal'in yansıttıkları gösteriyordu ki Rahmi Usta'nın söylediklerinden olumsuz bir anlam çıkarılamazdı. Ne yapacaktı? Aman ne iyi ettiniz, hoş geldiniz, buyurun. İşte parti burası mı diyecekti adam. Yasa dışı bir gizli örgüte böyle üçlü gidiş baştan tersi aslında. Ama zorunluymuş, umarsız kalmışlar. Rahmi Usta'ya ne bundan? Adam tersememiş, dinlemiş, üstü kapalı biçimde beklemelerini söylemişti. Ne demekti yoksa doğru yoldasınız? Halil'e göre oyalamalardı bunlar. Kumkapı balıkçı barınağında serin serin esen denize karşı bağıra çağıra tartışmalardan sonra tek kaldığını anlayınca sustu o da. Bekleyeceklerdi. Ancak bu süre içinde de yayına geçmenin örgütlenerek yayılıp genişlemenin yollarına bakacaklardı. Umut, umar iyice kesilirse kendileri işe başlayacaklardı hemen. Yayın için gerekli hazırlıkları Nihat, Halil, Turgut üstlenmişlerdi. Nihat bir daktilo aldırıyordu babasına tezini yazması için. Ameliyat başarılı geçip de kurtulunca oğluna daha yakın davranmaya başlamıştı adam. Para da gönderecekti artık. Biraz da çokça çekmeyi düşünüyordu Nihat. Örgüt için de önemli bir gelir kaynağıydı. Kemal de abisinden alabilecekti biraz, uydurma bir nedenle. Para sorunuydu bellerini büken. Akşam eve geldiklerinde Halil önce takılır gibi sonra açık açık Necla'nın para durumundan yararlanmalarını önermişti o gün. Turgut'un tersemesini anlamamış, konuşmaya bile yanaşmamasını küçük burjuva duyarlılığına vermişti. O ki böyle bir olanak vardı ellerinin altında. Niye sırt çeviriyordu karıya? Hem parasını alır hem de. Kavgaya dönüştü dönüşecek, kestiler ikisi de. Bir iki gündür soğuk çaydı araları bu yüzden. Bazı şeyler anlatamamanın sıkıntısı içinde boğulur gibi oluyordu Turgut. Siyasal jigololuk yapacaktı. Gerekirse o da yapılırdı kavga için. Necla ile ilişkileri öyle değildi ki. Kız ne de olsa bir arkadaş olarak birlikte. Öyleyse git, açıkça önersen de. Parayı mı esirger Necla? Ne esirgemesi? Aslında hem de öyle. Nasıl gözleri parlamıştı bir gün yardım sözü geçti de. Nesi var nesi yok döküp saçmaya bile kalkar. Her şeyi abartan bir yanı vardı ki Halil'in. O da itiyordu insan işte. Ne dedi demin çıkarken? Oo, geç kalmış. 12'ye geliyormuş saat. Saat daha 11:20 geçiyor. Rahmi Usta ile konuşmaya keşke ben de gitseydim. Bir haber gelse de girsek partiye. Kurtulsak bu dağınıklıktan. Daha doğrusu dağılıversek örgüt içinde. Kendi başımıza kalırsak bir sürü kavga gene. Çayını yudumlarken gazeteye göz attı yeniden. 5 yıl daha uzatmışlar anti-komintern paktı. Nutuk atmış Ribbentrop köpeği, Alman ordusu ve ortakları. Komünizme bir daha artık hiç altından kalkamayacağı bir darbe indirmiştir. Siyano da havlamış. Almanya ve ortaklarının yengi kazanmış orduları, Sovyet topraklarının ta içerilerine kadar yürüdükleri bu uygarlığımızı yok etmek için yıllardan beri silahlanan bu korkunç yönetime öldürücü vuruşlar indirdiği şu sırada, Macar Başbakanı, Finlandiya, Romanya, İspanya sıra sıra dizilmiş finolar. Yalnız Finlandiya'nın ayrı bir durumu. Ne ayrıymış? Bizimkiler saldırdı önce. Buyur, Leningrad'ı tepeden vur mu diyeceklerdi. Azılı Sovyet düşmanı herifler. Lenin'in ilk imza koyduğu Finlandiya'ya verilmiş bağımsızlık anlaşması. Sovyetlere saldırının gönüllü karakolu oldu herifler. Stalin boşuna mı? Stalin bu. Yanlış yapar mı Stalin? Komünizme altından kalkamayacağı darbeyi görürsünüz. Rostov ele geçirdik diyorlar. Hızları kesildi ama. Şu anda binlerce insan ölüyor. Biz de böyle. Sıkıntıyla fırlayıp kalktı, dolaşmaya başladı odada. Kapı vurulmuştu. Dönüp açtı. Dağınıkça saçları, göğsü aralık sabahlığı, çekingence gülümseyen soluk, sarışın yüzüyle Süheyla acık. Şey, bağışlayın Turgut Bey. Hiç kibrit kalmamış da. Teyze de yok evde. Acaba sizde? Masanın üstündeki kibriti alıp uzattı Turgut. Sağ olun, şimdi getiririm. Kalsın, var bizde. Sağ olun, insan unutuyor bazı işte. Kibrit de o kadar şey ki. Ses çıkarmadı Turgut. Tamam, git artık. Kapıda sallanıp oyalanıyor gibi kız. Git kör şeytan. Erişte var bizde. Yapacağım da. İsterseniz size de. Sağ olun dedi Turgut. Şimdi çıkacağım ben. Kapatacak gibi uzandı kapıya. Kız da dönüp yürüdü merdivenleri. Kapıyı kapayınca ezik bir istek kımıldayıp duruyordu içinde. Niye çekip bir güzel? Olur mu be? Niye olmasın? Zavallı Şahin Efendi. O yaşta böyle fingir fingir karı alan herife. Pardösüsünü alıp çıktı odadan. Merdivenleri çabucak indi. Süheyla'nın oda kapısına bile bakmadan geçip kaçar gibi çıktı evden. Serin, temiz hava ile kendine gelir gibi oldu. Nasıl bakardım Halil'in yüzüne? Kaç kez konuşmuşlardı aralarında. Zavallı. Halktan bir kızı baştan çıkarmanın devrimciler olarak. Ya kız bizi baştan çıkarırsa? Yağ lekesi gibi daldır evin içinde. Hele o koca karı. Yapsak sevinecek o. Sonra da çan çan. Bir dedikodu ki. Yapmamamız gerek bizim halktan. Beşiktaş iskelesine yürüdü. Güneşli, bulutlu, martılı, esintili, çırpıntılı iskele kıyıları. Gemiler yanaşır, gemiler kalkar. Hep bir yerlere koşturuyor insanlar. Fakülteye gitsem mi? Bu hafta da gitmeyeceğim. Benim bir iş bulmam gerek aslında. Para gene suyunu çekiyor. Fabrikada filan bir iş bulsam tam proleter. Enişte amca yardımıyla yürümeyecek artık. Merhaba. Gülümseyerek uzatılan eli sıkarken arandı kızın adını. Romanolojideydi bu. Jülideydi. Merhaba dedi o da. Vapur yaklaşırken el salladım durdum. Ne dalgınlık bu. Görmedim dedi Turgut. Bağışla. Tramvaya doğru yürüyorlardı. O kadar düzülecek bir durum yok dedi Jülide saygılı bir çekingenlikle. Menenjit çıkmadı ya çok şükür. Bir şeyleri anlamaya çalışıyordu Turgut. Ne çıkmamış menenjit? Üzülecek durum. Durgun, anlamsız sessizliğini acısının büyüklüğüne yormuş olmalı ki durup baktı. Anlayışlı bir biçimde ağırca denize çevirdi gözlerini. Haklısınız dedi. Üzülme demek kolay. Sessizliği gene kendi bozdu. Bu sabah daha iyiymiş değil mi dedi. Sabah annesiyle konuştum telefonda. Salı günü oradaydık. Bitmiş Necla'cık. Bitmiş mi Necla'cık? Bitmemiş miydi? Nedenini bilmeden evet dedi Turgut mırıldanır gibi. Onlara gidiyorum dedi Jülide. İstersen hadi gel birlikte. Hayır dedi Turgut. Bizim Halil'i bekliyorum. Ayrılıp tramvay durağına yürürken üzülme o kadar dedi Jülide. Aslan gibi olur bir iki haftada. Hoşça kal. Fakültede görüşürüz. Ne yapacağını bilmeden kalmıştı Turgut. Kız hasta demek. Jülide gidip anlatır ona ballandırarak beni. Anlatsın. Tatlı kız bu Jülide. Yeşil gözleri. Kumral saçları dalga dalga. Hepsinin hastaysa hasta. Ölmez ya. Ölürse de ölür. Yüz binler ölüyor şu anda. Karı aylarca uyuttu beni. Burjuva kızları bunlar. Baştan oturup da bana açık açık anlatıp bir sürü numara. Belki o arada da bir boklar yedi başkalarıyla. Hangi orospu çocuklarıyla kim bilir. Yanına almış o göt solucanı bobsil oğlanı bir de çalımla başını çevirip eşşoğlu eşeğin. Nereye gitsem? Gidip bir yemek yiyeyim önce. Dalgınlıkla iliştiği deniz kıyısındaki kanepeden kalkıp ağır ağır yürümeye başladı. İskeledeki saat 12.20. Benimki geri mi biraz? Jülide daha varmadı. Peki ne diyeceğim? Geçmiş olsun. Üzüldüm. Telefona gelebilir mi? Bir de menenjit olsaydı. Cin gibi kız. Bakmışsın salak sarsak. İskeledeki telefonu ağır ağır çevirirken kapattı kapatıyordu. Tuttu kendini. İki çalışta açıldı telefon. Mükerrem Hanım'ın incecik alosu. Sesim titrerse şimdi toparlandı. Ben Turgut Efendim dedi. Necla'yı soracaktım. Belirli bir duralama oldu önce telefonda. Mükerrem Hanım'ın sanki biraz daha incelmiş sesi duyuldu birden. Siz misiniz Turgut Bey? Evet benim ne olacak? Şimdi bu karıya. Necla hasta diye duydum. Sormayın. Çok korkuttu bizi Necla. Daha iyi efendim. Sizi bekledik. Ağzından kaçırmış gibi duralamıştı Mükerrem Hanım. Ne diyeceğini aranıyordu ki açmazı Mükerrem Hanım verdi gene. Burada değil miydiniz? Evet. Yeni geldim ben de. Niye söyledim bu yalanı? Öyle istedi kadın. Necla telefona kalkamazmış. Bekliyorlarmış. Uğrayacaktı. Geçmiş olsun Necla'ya da. Kapattı. Uğrayacak mıyım? Öyle demedin mi? Dedimse akşama yemek yapacağını söylemişti Halil'e. Necla şimdi öğrenince annesinden. Gerçekten mi seviyor beni? Cehennemi onların sevgisi. Kimlerin? Öğlene bir ciğer alayım. Lahana, kıyma, akşama da kapuska, bir güzel biberli. Bayılır Halil. Enişte pişiriyor Süheyla'cık. Beşiktaş pazarından dönüp de eli kolu dop dolu merdivenlerden çıkarken mis gibi yağ kokusu doldu burnuna. Kızarmış yağ kokusu. Acıkmışım. Eriştenin yağı bu. Keşke... İnce bir türkü sesi geliyordu Şahin Efendilerin odasından. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Yanık da sesi var. Son basamaklarda anahtarı çıkarıyordu ki kapı açıldı. Halil çıktı. İyi ki geldin dedi. Şaşırmış, biraz da kaygılanmıştı Turgut. Bir şey mi var? Vardı. Girip de kapıyı kapatınca Şevket abiyi almışlar dedi Halil. Eskilerden yaşlıca bir ayakkabıcıydı Şevket abi dediği. Komşuları bir ayakkabıcı daha varmış. Onu da alıp bırakmışlar sonra. Dün de medreseye polis gelmiş. Birini arıyor gibi. Nihat'ın babasına da bunlar için ihbar var demiş akrabadan bir sivil polis. Ne diyeceğini bilmeden kalmıştı Turgut. Halil bir sigara yaktı. Şiirleri saklamıştın değil mi dedi. Sakladım ama duraladı. Git bir bak istersen dedi. Abdesthanenin yan duvarlarının üstünde yer açılmış. Şöyle sıvaları dökülmüş Bağdadi. İyi, nesine bakacağım dedi Halil. Fareler yemese bari. Polis yemesin de. Ben çıkıyorum, sana bildireyim dedim. Yemek? Yedim ben, akşama gelirim. Halil'in merdivenlerde çabuk uzaklaşan ayak sesleriyle bir yalnızlık çöktü içine. Sandalyeye ilişip gözleri boğazdan geçen gemilerde dalgın kaldı bir süre. Sabahtan beri kaçmaya çalıştıkça büyüyen sıkıntı yumağı şimdi artık iyice taşınmaz bir kocaman yumru gibi oturmuştu yüreğine. Durduk yerde tutuklanacaklar mıydı pisi pisini? Hiçbir şey yapmadan. Korkuyor muydu? Evet, korkuyordu. Hiçbir şey yapamamaktan korkuyordu. Silkinip atmak ister gibi kalktı birden. Nereden çıktı şimdi bu tutuklanmak? Şevket abileri aldılar diye bize ne? Refik'i aldılar bize ne? Medreseye polis gelmiş bize ne? İhbar varmış bize ne? Halil'i izliyorlar bize ne? Çat kapı girsinler mi ille? Girseler ne olacak? Bir bok olacağı da yok. Acıkmışım. Bir erişte şimdi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Sahana su koyup oturttu gaz ocağına. Kaynayınca üç yumurta kırdı. Ciğerle uğraşamazdı. Yumurtayı böyle yapınca nasıl kızar Halil? Pişti mi süzersin suyunu. Üstüne bol zeytinyağı, limon, tuz. İlle tereyağında pişirecek yumurtayı. Allah'ın dağ köylüsü. O oğlanı da her şeyi batıyor sana. Asıl benim her şeyim batıyor ona. O kıza da ilk gününden taktı. Bugüne dek en sevdiği, en anlaşabildiği kişiydi Halil. En de inandığı. Hem yürekli hem de iyi yürekli. Ama kadın kız dedin mi kafası taş. Hiç sözünü etmeseydim Necla'nın keşke. O kız aslında burjuva bir aile içinde doğal ki bir sürü pezevenk, kim bilir nasıl koşullarda eğitimin bir sürü sonucu, kim bilir kaç kişiyle yattı kaltak. Hastaymış. Ne yapayım hastaysa? Yumurta üstüne tahin pekmez yedi biraz. Gene dağılmıştı kafası. Ne yapmalıydı? Necla'nın 5 lirasından başka, ayrı yere koymuştu onu, 6 lira daha kalmıştı cüzdanında. Biraz da bozuk. Ne yapıp edip bu yıl bitirmek gerek şu fakülteyi. Ne olacaksak olalım. Anadolu'ya gönderirlerse gitmem. Yarın fakülteye gidip Tanpınar'ı göreyim. Ondan alacağım tezi. Kim var ki başka? Tanzimat'taki oyun çevirileri demişti geçen konuşmamızda. Al o tezi deyip durmuştu Necla'da. Onun da yardımları olurmuş diyordu. Onun yardımından etmez mi? Yok şimdi doğrusu her konuda yardım için hiçbir şey esirgemez. Kimden ne esirgemiş ki? Hastaymış şimdi de. Gitmeyeceğim. Niye yarın? Bugün gideyim fakülteye. Yapacak ne işim var başka? Ortalığı toparlayıp fırladı. Merdivenlerden inerken sessizdi ev. Alt katlarda pek kimseler olmaz gündüzleri. Kapılarda kilit asılı. Tam çıkıyordu, postacıyla yüz yüze geldi. Adam tanımadığı için bir iki mektupla birlikte onunkini de taşlığın yanındaki pencere içi gibi bir girintiye bırakıp gitti söz etmeden. Mektup ablasındandı. Para kağıdı falan yok. Epeydir yazmıyordu. Zarfı yırttı çabucak, mektubu çıkardı. Çocuk hastalanmış, hastaneye yatırmışlar acele. Kötü bir şeyden korkmuşlar, üşütmeymiş bereket. Yeni dönmüşler eve. Ivır zıvır sözler, selam. Enişte beyin de adı geçmiyor paranın da. Bir şey var bunlarda. O rezil herifle daha ne kadar sürer ki? Gene bir sıkıntı düğümlendi içinde. Ablasına takılıp kaldı kafası. Zavallı kız. Annelerini erken yitirmişlerdi. Babaları da ölünce amcasının baskısına dayanamamış, onun ille de evlenmesini istediği bu adamla evlenmişti. Kamil Urgancı, enişte bey. 10 yaş kadar büyüktü Mediha'dan, ablasından. İzmir'de kemer altında bir handa bazı işler çevirirdi yöre köylerle esnaf arasında. Üzüm, incirden tarla alım satımına kadar. Asıl işi de tefecilik olmalıydı. Amcasına taktığı kancanın buradan kaynaklandığını, yatılı parasız okuduğu liseyi bitirdikten nice sonra kavrayabilmişti. Amcası da sevilesi bir adam değildi aslında. içine kapanık, cimri pezevengin biri. Babadan kalma bir iki bağ tarlayı o işletip ablasıyla kendine de bir şeyler veriyordu ya, işler amca ile enişte arasında yürütüldüğü için ne aldığını tam öğrenebilmişti Turgut, ne alacağını. Asıl kötüsü de ara sıra gelen parayı enişte bey gönderiyor görünümündeydi. Ablasını güç duruma sokmamak için bugüne dek kurcalayıp üstüne gitmemişti o da. Aşağılığın tekiydi Kamil Urgancı. Bir dalaşmaya başlarlarsa yapmayacağı pislik yoktu. Bu özveriye karşın ablası mutlu olsaydı bari. Ne acılara katlanıyordu o da. Kalkıp Manisa'daki köye gitmeyi, amcasının eline kalmış bağı, tarlaları alıp kendisi işletmeyi kurduğu olurdu bunu aldığında. İşi yürütüp yürütemeyeceği kaygısından önce karşısına dikilecek Kamil Urgancı'yı da asıl göz alınamaz bela. O da değildi belki. Yapısı el vermiyordu bu işlere. Ortaokuldan beri şiir, edebiyat, sinema, tiyatroydu tutkusu. Köyde ne yapardı? Öğretmen olursa İstanbul dışına atanmayı bile sindiremiyordu içine. Fakülteyi bitirmeyi ağırdan alması bu yüzdendi belki de. Ama bu parasızlık, kör olası parasızlık. Ablası kaç kez ayrılmaya kalkmıştı kocasından. Oturmak zorunda kalmıştı sonunda. Tek dayanağı, güvencesi kardeşiydi, Turgut'tu. Ablasının kocasından ayrılması olasılığını düşündü mü tedirginlik çöküyordu içine. Çocuğuyla birlikte onun başına kalması demekti. Ne yaparım ben? Beşiktaş tramvay durağına doğru yürürken fırının önüne birikmiş kalabalığa baktı. Ekmek çıkmasını bekliyorlardı. Karneyle alacakları kapkara 300 gram ekmek içinde bu sessiz sabırlı bekleyiş. Ekmekleri için katlanmasını biliyor insanlar. İçinde umudu taşıyordu aslında bu ağızsız, dilsiz, sıkıntılı görünüm. Hem de günü geldi mi nasıl olsa patlayacak olan devrim umudunu. O günün gelmesini kolaylaştırıp katkıda bulunmaktı görev. O yolun peşindeyiz biz de. Bu koca burun, patlak göz Fransız otobüsüyle Taksim'e mi çıkar o yol? Taksim'de otobüsten inerken de söyleyemiyordu Necla'lara gideceğini. Aman duyulmasın. Halil hiç duymamalı. Beyoğlu'nda bir film varmış da. Alman hastanesini kıvrılıp da sokağın başındaki apartmanı görünce dönecek gibi oldu bir. Asansörle çıkarken inanmıştı artık dönmeyeceğini. Kapıda kısa bir an ikircikli kaldı, bastı zili. Belli belirsiz bir ayak sesinden sonra hizmetçi kız açtı kapıyı. Yüze çarpan lizol, kolonya, mutfak karışımı hastane kokusu kuşattı kaygılarını. Günler öncesi loş koridorun dibinde Necla'nın asılı bıraktığı görünüm üzerinde beliren Mükerrem Hanım, Turgut'u görünce yorgun bir gülümseme iliştirdi yüzüne. Ağır ağır yaklaşıp uzattı elini. ''Hoş geldiniz'' dedi. ''Buyurun.'' Koridorda Turgut'un önü sıra yürürken sürdürerek ekledi. ''Necla şimdi daldı. Sizi ben böyle alayım.'' Salonun kapısında durup yol gösterdi. Turgut girip de koltuğa oturunca kapıyı usulca çekip çıktı. Yöresine bakındı Turgut. Yakalanıp eski hücresine tıkılmış bir cezaevi kaçağı gibiydi. Üstünde Necla ile yattıkları kanepeye ilişti gözü. Ayak seslerine karışan fısıl fısıl sesler vardı dışarıda. ''Eşref Bey mi evde?'' ''Evet, Eşref Bey evde.'' Hanife kızım, bak Eşref Bey. O sümsük hizmetçinin adı Hanife demek. Mükerrem Hanım girdi biraz sonra. Gelip karşı kanepeye oturdu. Biz o kanepede senin kızınla... Sabah epey kalabalıktı dedi. Yorgun düştü Necla. Doktor da neredeyse gelir. Biraz uyusun. Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı Turgut. Uyusun. Sevinmişti sanki bu gecikmeyi. Bir de şu kadın böyle gözlerini dikmiş olmasa. Burada değildiniz demek. Evet. Yineletti işte yalanımı. Üstelemedi Mükerrem Hanım. Başka şeyleri öğrenme peşindeydi sanki. Kaç kere sordu sizi Necla? Neler olduğunu biliyor bu kızıyla aramızda. Gözlerine bak karının. Kızın beni sayıklayıp durdu mu ateşler içinde? Şimdi ne olacak? Hastalığı neymiş? Sormayın dedi Mükerrem Hanım. Bir türlü tanı koyamadılar önce. Tropika dendi. Zehirli sıtma. Çocukluğunda epey sıtma geçirmişti Anadolu'da. Tifo dediler. Menenjit diye tutturdu. Allah'ın belası bir doktor var Haseki'de. Profesör olacak. Bereket ecnebiler var. Frank koydu tanıyı. Kortikopiloritmiş. Ağır bir zatülcenp bir tür. Doktor atlattı diyor artık. Tam diye şükürler olsun. İlk kez dün gece uyudum doğru dürüst inanır mısınız? Önemli yerlerine bastırarak kim bilir kaç kez yinelediği bir öyküyü bir kez daha başarıyla anlatmanın güveniyle kanepeye yaslanmış, kendini gevşekçe bırakıvermişti Mükerrem Hanım. Geçmiş olsun. Sağ olun dedi Mükerrem Hanım. Allah acıdı bize. Menenjit diyen umut mumut bırakmadıydı neredeyse. Gözleri doldu dolacak, başını bir yerlere çevirdi Mükerrem Hanım. Olmadı, uzanıp bir sigara aldı, yaktı hemen. Ölüp gider miydi Necla'cık? İçine kızgın bir eriyik damlayı vermişti Turgut'un da. Zavallı kızcağız bu yaşta. Şakası yokmuş demek. Ne oluyorsun be? Merhaba. Çatıkça kaşlarıyla Eşref Bey girmişti. Yaklaşıp uzattı elini. Nasılsınız? Ayağa kalkmıştı Turgut da. Sağ olun dedi. Her vakitki soğukça uzak görünümüyle gidip pencere önündeki koltuğa ağırdan yerleşen Eşref Bey'le o da oturdu. Kahveyi nasıl içiyordunuz? Mükerrem Hanım kalkmıştım. Hay Allah! Ziftin pekini içiyorum. Her şey nasıl sıkıcı. İçmem ben dedi. Sağ olun. Likör vereyim size. Yanıt beklemeden çıktı Mükerrem Hanım. Bu herifle baş başa kaldık. Dönüp şöyle bir baktı Eşref Bey. Nasıl gidiyor fakülte dedi. Niye delikanlı demedi? Dedi. Dedi. O da var bu soruda. Umursamadığını belli eden gülümser bir bakışla bilmem gidiyor işte dedi o da. Ananın amına gidiyor Deyyus. Herifteki surata bak. Ne işim var benim burada? Korkuyor musun yoksa? Aslında korkmak gerek bu yılan heriflerden. Ülkenin şahmaranı bunlar. Belki de mahta çalışıyor. Mahmaran öyleyse. Bu yıl bitiyor muydu sizinki? Aynı yukarıdan bakışla gözlerini Turgut'a dikmişti Eşref Bey. Evet dedi Turgut. Bitirebilirsek. Gene pencereye döndü Eşref Bey. Dalgın kaldı bir süre. Kafası bir şeye takılmış sanki bu herifin. Kızının hastalığından belki. Üzülmüştür. Kendi kendine mırıldanır gibi. Necla sanmam bu yıl sürdürebilsin dedi Eşref Bey. Bir küçük duralamadan sonra ekledi. İyi bir dinlenmesi gerek. Uzunca bir hava değişimi belki. Sessizlikle birlikte bir ağırlık çöküvermişti Turgut'un içine. Hava değişimini İsviçre'ye gönderirler belki de. Hep İsviçre dermiş babası zaten. İyi işte tam koparız. Koptuk demiştin. Bitti de bu hastalık çıkınca şimdi niye geldim ben? Elinde likör, çikolata tepsisiyle Mükerrem Hanım girdi. Turgut'u uzattı önce sonra Eşref Bey'e döndü. Gümüş tepsi, likör fincanlarının Sivas işi gümüş telle işlenmiş zarfları, çikolatalarla dolu gümüş şekerlik, tepsiye uzanan Eşref Bey'in kadife yeleğinden ayva göbeğine sarkmış altın saat zinciriyle uyumlu bir görünüm içindeydi. Çikolata ile likörün altındaki karışımdan gelen tatlı bir gevşemeyle bir yakınlaşma duymuş gibi. Size bir şey soracağım dedi Eşref Bey. Toparlandı Turgut. Sorun bakalım. Mükerrem Hanım da ilgiyle bakıyordu. Gizlemesini aralayıp ikircikliğini ele veren ileri geri bir iki kıpırdamadan sonra sesinin ayarını bulmuş gibi bazı sözler dolaşıyor Ankara'da dedi Eşref Bey. Duralayıp aynı yukarıdan bakışla aldı gene. Ulusal varlığımıza, Atatürk'ün bizlere bıraktığı kutsal kalıta karşı düşünceler, akımlar görülmeye başlamış üniversitede, gençlerimiz arasında. Ben pek olası görmedim ya, söyleniyor. Gözlerini dikmiş, öylece bakıyordu Eşref Bey. Dışarılara filan bakmıyor artık. Biraz sonra yavaşça, siz ne diyorsunuz dedi. Gözlerini hiç ayırmıyordu Turgut'tan. Mükerrem Hanım da bir iki kımıldadı sinirlilikle. O da gözlerini dikti Turgut'a. Sorguya çekiyorlar. Kızınıza sorsanıza. Yüzüne ateş basmış gibiydi. Yılgınlığa düşürecek beni. Şaşılmaz dedi ağırdan bir sesle. Faşizmin böylesi saldırgan olduğu bir dönemde Atatürk'e devrimciliğe düşmanlık eğilimi artacak doğal ki. Yaşlısı genci daha da azacak bu gidişle. Üniversitede kimi çevrelerde de vardır olmaz mı? Sustu. Tek sözcüğü kaçırmadan dinliyor gibiydi Eşref Bey. Turgut da dikmiş gözlerini kımıldamadan bakıyordu. Kara kaşların, ablak yanakların, tepsi gibi gıdınla ne gülünç herifsin. Yüzü iyi ki sana benzememiş Necla'nın. Tam çirkin olurdu.